Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Ben Deniz Yusuf Temizcan.
Ben Deniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Kitapların ve dergilerin dünyasından bahsetmeye çalıştığımız programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bir de konuğumuz var. Hamit kardeş bizimle beraber. Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Şeref verdiniz gerçekten programımıza.
Bu şeref bize ait. Değerli dinleyicilerimizi de selamlıyorum.
Hamit kardeşi programımızın daimi takipçileri hatırlayacaklardır. Daha evvel de konuk etmiştik. Sağ olsun bu hafta yeniden bizle beraber kırmadı, geldi. Bu hafta kendisinin aslında aramızda olmasının özel bir sebebi var. Çünkü biz bu haftaki programı daha çok Akif Emre'ye ayırmak istiyoruz. Merhum Akif Emre abimizi anmak istiyoruz. Onun kitapları üzerine, örnek hayatı üzerine, yaptığı işler üzerine konuşmak istiyoruz. Hamit kardeş Akif Emre beyefendinin uzun yıllar yakınında çalışmış bir isim. Özellikle son vefatından önceki son işi diyelim, haberiyat.com birlikte yaptıkları bir işti. Dünya Bülteni olsun, diğer pek çok çalışmaları olsun Hamit kardeşle teşrik mesai içerisinde geçti. O yüzden biz biraz Akif Emre ile sizin hatıralarınızı dinlemek istiyoruz abi. Göstergeler kitabı üzerine belki biraz muhabbet etmek istiyoruz. Değil mi Furkan? Biraz bu haftaki programı o minvalde şekillendireceğiz.
Ben Akif Emre'yi şu şekilde düşünüyorum Yusuf. Bize ve özellikle İslami camianın gençlerine yeni ufuklar açan, İslam dünyasını tanıtan, tanıtmakla kalmayıp yani aynı zamanda hissettirme gayreti olan bir zattı.
Çünkü kendisi çok yakından hissediyordu. Kendi ailesi gibi görüyordu bütün bir İslam milletlerini.
Ve aynı zamanda ilklerin insanıydı. Dünya Bülteni'nde bunu görüyoruz. Onun öncesinde Bosna Savaşı döneminde Ali İzzet Begoviç ile ilk televizyon röportajı yapan isimdi. Yani Bosna mücadelesi.
Öncesinde buraya, Afganistan cihadına katıldı gazeteci olarak. Pakistan'da uzun yıllar gazeteci olarak bulundu. Yerinden, olay yerinden Türkiye'ye sıcak haber akışını sağlayan ilk insanlardan birisidir bizim camiada tabii. Evet.
İslami Allah camiada. Gani gani rahmet eylesin. Amin. Geçtiğimiz yıl kaybettik. Bir yıl oldu mu abi üzerine?
Bir yılı biraz geçti. 23 Mayıs 2017
Salı günü. Bir buçuk yıla yakın diyebiliriz
evet,
o zaman.
Evet, bir buçuk yıla
Allah
yakın
gani oldu. Gani rahmet eylesin. Abi şöyle arzu ederseniz yapabiliriz. Sizin hatırladığınız kadarıyla ve bildiğiniz kadarıyla bize kısa bir Akif Emre portresi çizebilir misiniz? Neler yapmıştır, nereden eğitim almıştır, hangi işleri gerçekleştirmiştir? Az önce biraz fragmanını sunmaya çalıştık. Onu biraz daha açalım arzu edersiniz.
Akif Emre daha çocukken harita metot defterleri vardı eskilerden. Biraz yaşlı dinleyicilerimiz bileceklerdir. Harita metot defterlerinin arkasında dünya haritası vardı. Akif Emre daha çocukluğunda gitmek istediği ülkelerin üzerini o harita metot defterindeki dünya haritasından işaretlemiş bir isimdi.
Yani çok ciddi bir seyahat tutkusu var.
Kesinlikle. Zaten İbni Batuta'yı ben onunla tanıdım. İlk İbni Batuta ismini onunla
sizin yani bu duydum. Seyahat ve aslında hatırat kitaplarına olan özel ilginiz de belki
Akif Hoca'dan geliyor kesinlikle.
Bir hatırlatma yapayım abi müsaadenle. Hamit kardeş abimiz Okur dergisinde bir süredir seyahatnameler ve hatıralar üzerine yazıyor. Ayrıca Üsküdar Merkezde Uluslararası Genç Derneği'nde de 10 kişilik özel bir ekiple ne kadar sürdü abi? Bir yıl sürdü
İki
mi?
Yıl sürdü. İki, şimdi evet. Bu sene 6 aylık aradan sonra bu sene Ekim ayında yine devam edeceğiz
maşallah.
İnşallah.
2 yıl hatırat okumaları yaptılar Furkan. Alevi kurucunun hatıratlarından işte İbni Batuta'nın seyahatnamelerinden pek çok kitabı beraberce okuyup tahlil ettiler. Buyurun abi lütfen.
Eyvallah. Akif Hoca daha çocukluğunda gitmek istediği yerleri dünya haritası üzerinde işaretlemiş bir isimdi. Hasbelkader mühendislik okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisliği mezunu. Ancak hiçbir zaman mezun olduğu bölüme dair bir iş yapmadı. Gazetecilik yaptı, yayıncılık yaptı, televizyonculuk yaptı, belgeseller çekti, kitaplar yazdı, seyahatler yaptı. Ve bunları tamamına yakınını yazdı. Çok iyi belgeseller yaptı. Akif Hoca mühendislik eğitimi sırasında olsun, sonrasında olsun bizim camianın olay yerinde ilk haber akışını sağlayan gazetecisi oldu. İngiltere'ye gitti. Öncesinde Pakistan'da bulundu. Afganistan cihadında bulundu. Gülbettin Hikmetyar'la, Burhanettin Rabbani ile daha Afganistan cihadı devam ederken röportajlar yaptı ve bunlar yayınlandı Yeni Devir gazetesinde. Gazeteciliğe de Yeni Devir'de başladı. Bu alanda, bu çerçevede Yeni Devir'den bahsetmek gerekecek sanırım. Yeni Devir 1970'lerin sonu ve 80'lerin başında çıkan bizim İslami camianın çok ciddi bir entelektüel gazetesi. Ancak ne yazık ki ömrü uzun olmadı. Bugün gerçekten Yeni Devir tarzı bir gazeteye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Dinleyicilerimizin de imkanı olanlardan, kütüphanelerden Yeni Devir'i incelemelerini isterim. Aslında çok ciddi bir projeyle dijital ortama da aktarılabilir bu gazete.
Evet abi, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Akif Emre'nin bulunmuş olduğu her iş aslında derinliği olan bir tarafı var. Yani entelektüel derinliği var ve buna ek olarak az önce de belirttiğim üzere, yani insan onunla karşılaştığı zaman, yani onun eserleriyle karşılaştığı zaman farklı bir, hani aura diyorlar ya, farklı bir aura oluşuyor. Mesela ben bir belgeselini izlemiştim. O kayıp Müslümanların izinde, işte Endülüs'le alakalı yapmış
Moriskolar.
Olduğu, Moriskolar'la alakalı yapmış olduğu o belgesel. Gerçekten yani biz Endülüs'ü biliyoruz. Endülüs'ü nasıl kaybettiğimizi biliyoruz. Ama Endülüs gittikten sonra acaba yani tamamen kayıp mı oldu? Yani bir anda hani tarih sahnesinden silinebilir mi sorusu insanın aklına çok gelmesi gerekir ama gelmeyebiliyor. Aslında Akif Emre sorulması gereken soruları yapmış olduğu çalışmalarla ifade eden bir insandı.
Yani niteliği hep öncelediğini.
Evet,
hep,
niteliği hep öncelemesinin arayışı. Yanında şöyle de bir özelliği vardı. Kusura bakmayın, sözünüzü kestim.
Estağfurullah.
Sadece günümüze hitap eden, gündelik ihtiyaca cevap veren, fakat 3 gün sonra açılıp bakıldığında hiçbir işe yaramayan işler yapmak istemedi hiçbir zaman Akif Emre.
Bunlara bu hiç birincisi, tevessül etmedi.
Birincisi,
doğal olarak maddiyatı da öncelemedi.
Öncelemedi. İkincisi, keskin ayrılmalara çok karşıydı. Osmanlı bu tarihte gerilemeye girdi. Bu tarihte yıkıldı, eyvallah, ama yıkılış sürecine girdi. Değil efendim. Yani Akif Hoca bu tarih tezlerine de karşı çıkıyordu. Osmanlı gerileme dönemindeyken çok ciddi bir şekilde felsefe üretebilmiş, ilim üretebilmiş, çok ciddi ilim adamları çıkarabilmiş bir şey. Sadece askeri gücüne bakarak Osmanlı gerileme dönemine girdi gibi hamasi şeylere karşı çıkıyordu. Dolayısıyla az önce Furkan kardeşimizin, arkadaşımızın da bahsettiği gibi Endülüs bir anda 1492'de Granada'nın düşüşüyle yok olmadı. Yani orada bir birikim vardı, bir şekilde devam etti. Orada Moriskolar aracılığıyla devam etti. Bugün hala oraya gittiğinizde niçin yaptığını, neden yaptığını bilmeseler de belgeselde geçiyor. Hı. Namaz kılan, abdest alan insanlar var. İçindeki duaları, namazda okunan duaları ve sureleri okumuyorlar ama namaz kılıyorlar, abdest alıyorlar. O dedesinden öğrenmiş, o dedesi babasından öğrenmiş bir şekilde ve bu gelenek bir şekilde devam etmiş. Evet.
Şimdi abi Akif Emre'ye tekrar dönecek olursak o şeyi tamamlayalım dilerseniz. Hı. Hayatında neler yaptıklarını. Buyurun.
Evet, Yeni Devir'le gazeteciliğe başladı. Sonraki yıllarda İnsan Yayınları'nda genel yayın yönetmenliği ve editörlük yaptı.
Kurulmasında da önemli bir katkısı var.
Editörlükten sonrasında genel yayın yönetmenliğine geçiyor. Ardından bir İngiltere tecrübesi var. 2 yıl dil öğrenmeye gidiyor.
Hangi yıllarda?
1980'ler.
Evet.
80'lerin sonu, 90'ların
başı diyebiliriz.
Evet, 90'ların başı, evet. İngiltere'den döndükten sonra burada evleniyor. Yeni Şafak'ın,
evet, o da önemli.
Yeni Şafak'ın kuruluş çalışmalarına katılıyor. İz Yayıncılık tarafından
ve
kuruluyor
Yeni Şafak. İlk genel yayın yönetmeni.
Genel yayın yönetmeni değil, ilk genel yayın yönetmeni.
Yani onlardan biri.
Yusuf Ziya Cömert zannedersem, sonrası ya da Mehmet Ocak'tan mıydı? Mümkün. Mehmet Ocak'tan. Sonrasında Nabi Avcı geliyor. Nabi Avcı döneminde önce yazı işleri müdürü, editör falan derken ardından bir genel yayın yönetmenliği tecrübesi oluyor. 97'nin sonlarında, 98'de. Fakat çok uzun sürmüyordu bu genel yayın yönetmenliği. Kanal 7 haber merkezinde dış haberler editörü olarak çalışıyor. Aynı zamanda bu Kanal 7'de çalıştığı dönemlerde çok ciddi belgesellere imza atıyor. Osmanlı şehirleri adında çok güzel Üsküp, Kosova, Selanik, Kudüs ve daha şu an hatırlayamam Saraybosna, şu an hatırlayamadığım bazı Osmanlı şehirlerini yerinde görerek, kayıt altına alarak çok güzel belgeseller yapıyor.
Aliye ile ilgili olanla bir parantez açabiliriz isterseniz.
Evet, nasıl yine bu dönemde Aliye ile ilk televizyon röportajını gerçekleştiriyor. Şu an YouTube'da zannedersem, evet YouTube'da kayıtları var. Akif Hoca Türk televizyonlarının ilk görüntülü röportajını Aliye ile yapılan ilk görüntülü röportajını gerçekleştiriyor. Aliye burada çok güzel mesajlar, önemli mesajlar veriyor. Bosna Savaşı ile alakalı, daha doğrusu Bosna katliamı dememiz gerekiyor. Çünkü ortada bir savaştan doğru ziyade Sırp katliamı söz konusu. Sırpların yaptığı bir katliam söz konusu. Birinci elden çok güzel bir şekilde bizi bilgilendiriyor. Birinci elden derken bunu da açmam gerekiyor. Akif Hoca her zaman haberi birinci elden almayı tercih ederdi. Bugün dış haber
çok önemli,
çok
şey
önemli. Çünkü şu an dışa bağımlı bir habercilik yapıyoruz. Dış haberlerimizin birçoğu AFP'den, Reuters'tan geliyor. Bunlar ciddi bir süzgeçten, editoryal çalışmadan geçmeden yayınlandığında aslında bizim aleyhimizde olan haberler olmuş oluyor. Bizim hakkımızdaki algı operasyonlarına dönüşüyor.
Yani bu haber ajanslarının siz Türkiye versiyonu olmuş oluyorsunuz. Otomatik devam ettiriyorsunuz
evet,
onu.
Çevirip yani Akif Hoca.
Şimdi Furkan mesela sen de haberciliğin içerisindesin bugün. Yani birinci ağızdan doğrudan haber almak hakikaten çok kıymetli bir şey değil mi? Yani ve bunu ısrarla da devam ettirmiş Akif Hoca.
Yani birinci elden haber almak bölgenin gerçekliğiyle ilgili bir haber almak anlamına geliyor. Evet. Diğer türlü farklı ajanslardan alınan kaynaklar ki Hamit abinin yanında konuşmak aslında çok uygun değil ama yani Reuters'tan, AFP'den, farklı ajanslardan almış olduğunuz herhangi bir haber bir süzgeçten geçmiş oluyor. Ve siz süzgeçten geçmiş olan bir şeyi tekrar bir süzgeçten geçiriyorsunuz. Yani kendi süzgecinizden. Tabii süzgeç çok iyi olmadığı takdirde karşı tarafa aslında farkında olmadan hizmet etmiş de olabiliyorsunuz.
Sürekli evet, gol yiyorsunuz.
Yani tabii haber geldiği zaman bizim almamız gereken noktalar, öne çıkartılması gereken hususlar bunlar tabii bizim zihnimizde şablon olarak bulunan şeyler, öyle değil mi abi? Evet. Biz bu şablon doğrultusunda haberin gerçekliğine, doğruluğuna zarar vermeden, burası da çünkü önemli, gerçekliğine zarar vermeden kırpma yapıyorsunuz, biçme yapıyorsunuz, sunumu güzelleştirmeye çalışıyorsunuz. Ve böylelikle okura hem estetik anlamda hem etik anlamda güzel bir haber sunmaya çalışıyorsunuz.
Ama haberin estetiğini yakalarken öbür taraftan Reuters'in Londra'dan hazırladığı bir haberi, evet, Londra'nın emellerine hizmet eden bir haberi siz de aynı şekilde servis edebiliyorsunuz.
Evet.
Mecburen.
Bu da mümkün olabiliyor.
Bu da mümkün olabiliyor. Aslında siz onu bir editoryal çalışmadan geçirdiğinizi düşünüyorsunuz ama olmuyor. Dolayısıyla Akif Hoca'nın habercilik prensipleri arasında haberin arka planını vermek vardır. Yani bu çalışmaları nereden başladığını, haberle ilgili konunun ne zaman başladığını, nasıl olduğunu, kim haklı kim haksız şeyine çok fazla girmeden olayın arka planı ve ayrıntılarını vermek.
Ya vaka çözümlemesi değil mi?
Vaka çözümlemesi kesinlikle. Dolayısıyla o 5N1K bazen eksik kalabiliyor doğru, habercilikte.
Doğru. Yani gündelik olaylarda aslında hani bir yerde bir patlama oluyor, bir yerde işte bir şey oluyor. Günlük yaşamın içerisinde olan şeylerde.
Yani Somali'de patlama oluyor, hemen Boko Haram eleştirileri falan. Fakat oradaki siyasi konjonktürü bilmeden, durumu bilmeden, kim nerede yer alıyor, kim hangi tarafta bulunuyor bunları bilmeden.
Uluslararası etkilerini hesaba katmadan
konuştuğunuzda 3 ay önce yerden yere vurduğunuz Haçlı Şabi'yi bir dönem bir yakınlaşma oldu diye Türkmen gücü ilan edebiliyorsunuz.
Doğru. Yani böyle belgesel çalışmaları dışında nasıl devam etti süreç?
Akif Hoca kitap yayıncılığını da yaptı. İnsan Yayınları'ndan sonra uzunca bir süre Klasik ve Küre Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yaptı. Burada çok önemli kitaplar bastı. Fakat Akif Hoca başkalarının kitaplarını çok güzel bir editoryal çalışmayla yayınlarken kendi çalışmalarını uzun zaman ihmal etti. Hmm. Son 2 senesine kadar.
Şimdi
göstergeler Akif Hoca'nın.
Benim mesela elimde evet, şu an göstergelerin iz yayınlarından çıkan çok eski bir baskısı var abi. Şu an evet, güncel baskıları Büyüyen Ay yayınlıyor.
Bunu da tekrar bastılar.
Şimdi bu mesela 1997'de yayınlanmış. Buradaki ön sözü de yanlış hatırlamıyorsam tekrar bakayım. Evet. Nisan 1997'ye ait. Hatta ilk yazısı Yeni Şafak'ta yer alan ilk yazısından oluşuyor. Kitabın giriş yazısı da. Onun başlığı ne okuyorsan olsun. Yani bu mesela anlattığınız döngü, işte 80'li yıllarda önemli işler var, 90'ların başından beri önemli işler var ama ilk kitabı belki işte 90'ların sonuna doğru rastlıyor. Sonra da diyorsunuz ki hep yayıncılığa katkıları devam ediyor. Çok önemli kitapların çevrilmesine. Belki telif eserlerin yayınlanmasına katkıda bulunuyor.
Ahmet Davutoğlu'nun Ölüm Daha Güzeldi. Eski başbakanımızdan söz etmiyorum. Bulgaristan'dan Türkiye'ye hicret eden İslam alimi olan Ahmet Davutoğlu. Mesela onun hatıratı Ölüm Daha Güzeldi kitabı uzunca bir süre unutulmuştu. Hece dergisinin, Hece yayınları arasında bunun yayınlanmasını sağladı Akif Hoca.
Yani bir mesela küre klasik diyorsunuz, işte insan yayınları diyorsunuz abi. Yani
ama yayıncılığın bizzat içerisindeydi ve Hece yayınlarına da...
Şöyle bir kitap var diyor, bunu keşke yayınlansa diyor. Yani kendi yayın evi olması önemli değil, yani ona öncülük ediyor.
Tabii ki. O dönem arkadaşlarından şey yani, Hüseyin Su Hece'nin genel yayın yönetmeni.
Bu çok az gördüğümüz bir şey abi.
Ya kesinlikle. Zaten Göstergeler kitabı olsun, sonrasında yayınlanan İzler kitabı olsun, köşe yazılarından oluşuyor. Akif Hoca'nın köşe yazıları kesinlikle günlük yazılar değil. Yani günlük yazılardan güncel kastım bir günde okunup tükenen yazılar değil. Akif Hoca bugün yazdığı yazıyı 10 yıl sonra okunduğunda da bir şeyler alınsın, bir şeyler versin havasında yazıyordu. En önemli şeyi de buydu. Güncelin iştihasına kapılmıyordu.
Yani onun, ben hatırlıyorum abi, Yeni Şafak'taki yazılarını takip etmeye çalışıyordum. Hakikaten her biri ders niteliğinde, yani gel dizimin dibime otur, beraberce bu dünyayı anlamaya çalışalım minvalindeydi yazılar.
Son yazısı vefat ettiği gün yayınlandı. Riyad'da Bir Marvel Filmi diye. Trump Riyad'ı ziyaret etmişti. Radikallikle mücadele merkezini kurmuşlardı. Kral Salman, Suudi Arabistan Kralı, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Trump bir küreye dokunuyorlardı böyle. Marvel filmini anımsatıyordu. Akif Hoca da oradan ilhamla Riyad'da Bir Marvel Filmi şeklinde bir eleştiri yapmıştı. Akif Hoca'nın vefatından bir hafta sonra veya iki hafta sonra, şu an tam hatırlamıyorum, bir Katar krizi patlak verdi. Katar'a ambargo uyguladı Arap ülkeleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ama sonraki süreçte de Akif Hoca'nın son yazısının derinliğinde bu olayları irdeleyen, analiz eden bir yazı yazılmadı kesinlikle. Yani ya da ben okumadım. Hani bir yazar çıkıp bak ben bunu yazdım daha iyiydi diyebilir belki ama ben okumadım gerçekten o yazının üstüne bir yazı bugüne kadar. Aradan 15-18 ay, 17 ay falan geçti.
Evet, hakikaten yani zaten hani belli bir şey anlatılır ya, efendim diyorlar bir tane ressama, yani siz diyorlar 5 dakikada bu resmi çizdiniz ama çok insanlar geliyor işte çok ya takdir
işte
ediyorlar,
paha
biçilemez oluyor. Hayır diyor, bu diyor 40 sene artı 5 dakika diyor ya. Şimdi şöyle bir olay var, belli bir birikim var, coğrafyayla hemhal olma var, oralarla kurulan özel bağlantılar var ve coğrafi hissetme durumu var. Biz bunları Akif Emre'de aslında gördük. Yani o Riyad'la alakalı yazmış olduğu, işte Mısır, Amerika ve Suudi Arabistan'ın bir araya gelerek yapmış olduğu o sahne, gerçekleştirdikleri o sahne, aslında o işin bir vakası var, o işin bir geçmişi var, arka planı var. Yani bunlarla beraber değerlendirildiğinde de anlam kazanıyor. Yoksa orada üç kişi bir araya geldi, bir küreye dokundular meselesi sadece bir tasvirden öteye geçmiyor. Hani bu tıpkı şuna benzemez mi bir taraftan düşünüldüğünde? Bir araç var, araç çok güzel gözüküyor ama içinde motor olmadıktan sonra, tekerlekleri çalışmadıktan sonra bir anlam ifade etmiyor. Yani onun arka planındaki o mühendislik, ki editörlük de bir yönüyle aslında mühendisliktir. Yani kurgulamak, biçimlendirmek, bilgiyi analiz etmek vesaire. Bu yönüyle aslında yeri doldurulabilecek bir gazeteci değildi aslında. Yani daha ileride inşallah gelir diye ümit edelim ama onun eksikliği hissediliyor. Camia içerisinde de hissediliyor. Şu boyutu da önemli, siz bu usta ne düşünürsünüz abi, ama yani o hiçbir zaman bir tarafın tam böyle bayraktarlığını yapmamıştı. Evet. Kısmi eleştirisini de sürdürmekle beraber kimseyi de yarı yolda bırakmamıştı. Öyle
değil mi? Biraz ondan bahsedecektim. Yani doğru olan her şeyi kim yaparsa yapsın savunurdu, yanında dururdu. Fakat yanlışın yanında da hiçbir zaman durmazdı. Bu adam benden, bu kişi benden, bu yanlışın da sahipleneyim diye bir şeye girmezdi. Son yazılarından örnek verecek olursam, bir Dışişleri Bakanımız, İsrail'in savaş suçlusu eski Dışişleri Bakanı'yla bir selfie çekmişti. Hanım bir bakan, eski bakan İsrailli. Bu medyada ciddi bir tepki gördü. Sosyal medyada özellikle. Normal medyada biraz normal karşılanıyor. Haliyle çünkü bakanı eleştirmek
tabii zor.
Biraz zor. Akif Emre bir fotoğrafın hikayesi başlıklı bir yazı yazdı. Selfie'nin hikayesini çok güzel bir şekilde eleştirdi. Filistin meselesine değindi. O İsrailli savaş suçlusu eski bakanınla bir araya gelmenin bile yanlışlığından söz etti. Ancak burada hiçbir şekilde isim vermedi. Yani bu selfie'yi kimin çektiğine
bu
dair...
Bu da bir habercilik ahlakı yani.
Bu selfie'yi kimin çektiğine dair bir isim şey yapmıyorsunuz. İlkeler üzerinden eleştiri var burada. Bu ilkelerden söz ediyor ve bu ilkelere göre bu iş yanlış diyor. 10 sene sonra da bu okunsa güncel olacak. Çünkü aynı ilkeler geçerli evet. olacak. Önemli ilkeler bunlar.
Abi şimdi sizin son birlikte yaptığınız iş haberiyat.com'du.
Evet.
Burada esas olarak ne yapmayı istiyordu ve yapabildi mi Akif Hoca?
Akif Hoca yapmaya çalıştı ancak bunun için çok ciddi zaman ve maddi imkanlar gerekiyordu. 1,5 ay içerisinde ciddi adımlar attık. Olay yerinden haberler ve analizler yapılması için Afrika'dan birkaç kişiyle anlaşılmıştı. Güney Asya'dan Malezya ve Endonezya taraflarından birkaç kişiyle anlaşılmıştı. Bunlar bize haber akışı sağlayacaktı. Avrupa'dan vardı, Amerika'dan vardı ve Çin'den vardı. Daha da bu portföy gelişecekti. Ancak biz haberiyatı Akif Hoca'nın genel yayın yönetmenliğinde 8 Mayıs 2017'de kurmuş olduk. Ben yaz işleri müdürlüğünü icra ediyordum. Biz haberiyatın 15. günü 23 Mayıs 2017 Salı günü Akif Hoca vefat etti. Yarım kaldı.
Allah rahmet eylesin.
Amin.
Şimdi abi Akif Emre ile şimdi çok siz bayağı bir beraber vakit geçirdiniz. Teşrik-i mesaide bulundunuz. Nasıl biriydi Akif Hoca? Çok sinirli miydi? Güler yüzlü müydü? Sizinle tartıştığı zamanlar olur muydu? Böyle kriz yaşar mıydınız? Yoksa kriz hep etrafa şöyle, gülücükler saçan?
Yok, çok somurtkan bir insan değildi. Fotoğraflarında ciddi bir insan gibi görünür. Aslında fakat Sezai Karakoç gibi. Dışarıdan konuşkan görünmez ama konuşturduğunuz zaman veya frekansını buldu mu çok güzel konuşan ve sohbet eden birisiydi.
Keşke onun da bir belgeseli yapılsaydı. Birisi alıp şöyle bir saatlik çok tatlı bir film yapsaydı onunla değil mi?
Kesinlikle yani biz
veya
çok
hatıraları yazılsaydı.
Aramızda şöyle bir konuşma geçmişti. Hocam sizinle bir nehir söyleşi yapalım demiştim. Günde yarım saat ses kaydı alalım. Ben onu düzenlerim. Editöryal çalışmasını yaparım. Güzel bir çalışma olur demiştim. Hamit şu haberiyatı bir düzene oturtalım. Öyle başlayalım. Şimdi yapmayalım demişti.
Hep hocam diye mi hitap ederdiniz?
Ben hocam derdim. Bazen Akif abi dediğim de olurdu.
Sizin hiç kalbinizi kırdığı oldu mu?
Yok kesinlikle. Yani kızarken bile o kadar güzel bir şekilde uyarırdı ki. Yani siz yanlışınızı kabul ederdiniz. Ama kalbimizi kırmazdı. Benim hiç kalbimi kırmadı gerçekten.
Ama bu habercilik işlerinde yani haber akışı geliyor, devamlı haberler geliyor ve haber girmeniz gerektiğinde kriz ortamı derken yoğunluk oluyor. Yani ciddi bir yoğunluk oluşabiliyor. O durumlarda nasıldı abi mesela Akif Hoca?
Bazen bizim yavaşlığımız olurdu. Saksıyı çalıştırın derdi. Farklı bir yönden bakmamızı isterdi. O zaman gülerek saksıyı çalıştırın derdi. Bu aslında onun attığı bir fırçaydı. Ama
bazen
çok tatlı bir şekilde.
Haber müdürleri şey yapıyor ya abi. Mesela günde 15 haber kesin gireceksiniz diyor. O da öyle mi davranırdı?
Yok, haber sayısını hesaplamazdı. Önemli bir haber verdiği zaman sen şununla ilgilen derdi. Ve onunla ilgilendiğimizi bildiği için de daha...
Şimdi mesela Dünya Bülteni'nde ben şeyi hatırlıyorum, böyle dosya haberciliği. İşte yani mesela Balkanlarla ilgili çok önemli bir mesele. Ve bir dergide 20 sayfa yayınlanacak bir dosya gibi çok özenli bir şekilde
onlar
çalışılır.
Dışarıda...
Ve analiz yapılırdı yani.
Onlar bugün, genellikle dışarıya yapılırdı.
Bugün haber siteleri onu pek tercih etmiyorlar. Hı-hı.
dışarıdan elemanlar vardı. O bazen bir hafta sürerdi. Bazen biz de bazen hazırlardık ama bir hafta sürerdi, iki gün sürerdi.
Yani o işin akademik boyutu da var.
İşin akademik boyutu da var.
Yani Dünya Bülteni aslında sadece bir internet sitesi değildi o dönemler. Yani hem içeriği itibariyle, haberleri itibariyle hem de...
Dübam diye bir Dübam, bölümü vardı. Dünya Bülteni Araştırma Masası. Ki daha henüz Türkiye'de 2-3 think tanklerin sayısı 2-3 değilken vardı.
Yani bir yönüyle aslında think tank değil mi?
Doğru, evet. Düşünce kuruluşu.
Düşünce kuruluşuydu. Yani bir olay oldu mu hemen o olayın arka planları ya da bir olay olunca onun yankılarını bir araya getirir, dosyalaştırırdı.
Ya şimdi, çok ilginç bir şey daha söylemek istiyorum.
Affedersin, ben de şunu hatırlatayım. Son bir dakikamız kaldı. Cümlelerimizi toparlayalım.
Ben şunu ifade edeyim. 2006 senesinde Gmail'ime bir haber not etmişim. Bunu bilmiyorum sizinle paylaştığımı daha önceden ama diyor ki Rusya Suriye'de askeri üs kuruyor diyor. Ya o dönem bunu dikkatimi çekmiş. Bir de Haç'la alakalı, Kabe'yle alakalı bir haber almışım. İki haber hala Gmail'imde duruyor. Ve aradan kaç sene geçti? 12 sene geçti. Yani Rusya'nın neden Suriye'ye askeri üs kurduğunu şimdi insan daha iyi anlamaya başlıyor. Yani bu haberler ki ben lise dönemlerindeyken Dünya Bülteni'nden besleniyorduk yani. Ama arkadaş grubu olarak da besleniyorduk. İslam dünyasıyla alakalı meseleleri müzakere ederken kaynaklarımızdan bir tanesiydi. Ve bunu da belirtmek istedim yani. Evet.
Eyvallah. Hamit abi çok teşekkür ederiz. Son bir iki cümleniz varsa alabiliriz.
Akif Hoca'ya Allah rahmet eylesin. Böyle özel bir program yaptığınız için de size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Eyvallah. Aslında konuşacak çok şey var. Birkaç program yapsak yine az gelir. İnşallah başka bir vesileyle tekrar kaldığımız yerden devam ederiz diyelim. Efendim bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Erkam Radyo'da Okudukça programının sonuna geldik. Haftaya buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.